İyi akşamlar değerli A9 izleyenlere. Yine bugün bir Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli kardeşlerimle birlikte Mehdiyet ve İsa Mesih konusunu konuşacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sen değerli hoş kardeşlerim, konuk kardeşlerim de var. Sen nasıl başlayalım Oktar? Sen Mehdiyet'le başlayabilirsin.
İnşallah. Şimdi Hazreti Mehdi'nin gelişi Tevrat'tan da var, İncil'de var. Paraklit olarak bildiriliyor.
Evet.
Ve Peygamberimiz hadislerinde bildiriyor. Net. Yani inşallah kesin bir gerçek. Mezhepler tamamı kabul ediyor. Mezhep imamlarının da tamamı kabul ediyor. Ve zamanını bildirmiş Peygamberimiz. Zamanın ne zaman olduğuna bir isterseniz başlayalım. O şekilde bakalım. Peygamberimizin dünyanın yaşı ile ilgili bildirdiği, Peygamberimizden nakledilen İmam Suyuti var. Çok ünlü bir hadis alimi. Onun naklettiği 8 tane hadis var. 7000 yıl dünyanın başlangıcı. Ama yani bu şöyle, yani mesela nasıl miladi takvim var? Miladi takvim bütün dünyanın yaşını kapsamıyor. Biz 2014-15 yılındayız. Ama dünyanın yaşı 2015 değil. Hazreti İsa'nın doğumunu esas alıyor değil mi? Başlangıç olarak kabul ediyor. Bir başlangıcı var ama başlangıcın ne olduğunu bilmiyoruz. 7000 yıl olarak bildirilmiş. Bu şekilde naklediliyor. 7000 yıldan diyor İmam Hanbel'in naklettiği hadiste. Bunun diyor bana kadar diyor 5600 yılı geçmiştir diyor. Dünyanın ömrü 7000, 5600 geçmiş. Kaç kalıyor geriye? 1400. Demek ki dünyanın ömrü olan ahir zaman, son, İslam'ın dünya hakimiyeti, Hazreti Mehdi'nin gelişi hepsinin 1400 ile 1500 arasında gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi Hazreti Mehdi ne zaman gelecek diye baktığımızda veya ortaya çıkışına baktığımızda, faaliyetlerine başlamasına, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu zamanı bildiriyor bize. Diyor ki 1400'de gelecek, Hicri 1400'de gelecek bir hakikati kendi zamanları, kendi dönemlerinde karip zannetmişler. Yani eskiden de Mehdi'nin kendi dönemlerine geldiğini zannedenler olmuş, düşünenler olmuş. Hatta sahabe de o şekilde bir beklenti içerisinde. Çünkü herkes görmek istiyor Mehdi'ye ulaşmak istiyor. En başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ah onu görebilseydim diyor elini göğsüne koyarak. O hadiste okuyacağız birazdan inşallah.
İnşallah.
1400'de diyor gelecek bir hakikati. Hicri 1400 ne zaman? 1979'un sonu. 1980'in başı.
İnşallah.
Yani o dönem Hicri 1400'e tekabül ediyor. Şimdi 1436'dayız inşallah.
İnşallah.
O dönemin başlangıcı 21 Kasım 1979. 21 Kasım 1979 önemli bir tarih. Çünkü Peygamberimizin bildirdiği bir alamet var. Peygamberimiz çok büyük bir ateşten, bir alevden böyle gökyüzünü aydınlatacak, geceyi gündüz gibi yapacak, can ve mal kaybına sebep olacak. Oturanı bakın ayağa kaldıracak, ayakta olanı oturtacak, uyuyanı uyandıracak bir olaydan bahsediyor. Ve diyor bu olay içinde Hazreti Mehdi'nin İstanbul'a geliş vakti olarak bildiriyor bunu. Geliş vaktidir diyor. Nereye geldiğini sorduğumuzda biz çıkacak yer olarak Konstantinliği bildirdiği için evet. İstanbul'a geliş vakti olduğunu o hadisten anlıyoruz. Böyle bir alamet hakikaten gerçekleşti. Ne zaman gerçekleşti? Hicri 1400'ün bakın başındaki 21 Kasım'dan 5 gün 6 gün önce 15 Kasım 1979 tarihinde İstanbul'da tam Haydarpaşa önlerinde dünyanın en büyük tankerlerinden ikisi çarpıştı. Independenta diye bir tanker dünyanın en büyük tankerlerinden de o zaman. Ve büyük bir alev oldu, büyük patlamalar oldu, can ve mal kaybına sebep oldu. Ve geceyi gündüz gibi aydınlattı. Hakikaten de uyuyanları uyandırdı, korkudan ayakta olanları oturtan böyle bir olay gerçekleşti. Bakın bunun İstanbul'a geliş vakti olarak bildiriyor, çok büyük bir alamet. Bunun hemen arkasından 6 gün sonra Kabe'de kanlı bir baskın oldu. Evet. Ne zaman oldu bakın? 21 Kasım 1979. Tam Hicri 1400'ün birinci günü gerçekleşti. Ve bu hadiste Peygamberimiz bu hadisi anlatırken Kabe'de kan döküleceğini bildirirken bize bunu da diyor çıkış yılı alameti olarak bildiriyor bu hadisi. Demek ki biz bu hadisten Bediüzzaman Said Nursi'nin anlatımından ve Peygamberimizden nakleden 7000 yıllık hadislerden ne zaman çıkacağını anlıyoruz Hazreti Mehdi'nin. Hicri 1400. Hakikaten de birinci gün çıkış yılının alameti gerçekleşiyor. Kabe'de kanlı katliam. Kabe'de kanlı katliam. Ve bunun arkasından arka arkaya gerçekleşiyor hadisler. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları Kabe'de ikinci bir katliam 1986 yılında ama tam Kabe'de değil, Kabe'nin hemen yanında olarak bildirilen bir yerde. Gerçekten de çok hemen tam Kabe'nin içinde değil, yanında gerçekleşiyor. Birincisi Kabe'nin içinde oluyor, kan dökülüyor. İkincisi Kabe'nin yanında. Ondan sonra kuyruklu yıldızlar, Halley ve Lulin kuyruklu yıldızları ve çok sayıda alamet gerçekleşiyor. İşte biz buradan Hazreti Mehdi'nin çıktığını, Hicri 1400'de çıktığını ve faaliyette olduğunu anlıyoruz. İnşallah. Çünkü faaliyette olduğunun çok sayıda delili gerçekleşiyor bir yandan ve gerçekleşti. Yani yüzlerce alamet gerçekleşti. Büyük savaşlar mesela şu gün Ortadoğu'da olan olayların hepsi hadislerde bildirilmiş. IŞİD'in varlığı, ondan önce El-Kaide bayrakları tarif edilmiş. Nerelere girecekleri, ondan sonra Mısır'daki olaylar, Hüsnü Mübare'nin tipi tarif edilmiş.
Evet.
Kral Fahd'la ilgili bir hadis nakletti hocamız geçen gün. Hayvan ismi olan bir kral, Arap kralı.
Fahd.
Fahd. Kral Fahd, Leopar Pars anlamına bir kelime, Arapçada Fahd. Onun ölümünden sonra Mehdi'nin evet, bekleneceğini. Inşallah. Hakikaten öldü. Kral Fahd öldü. Hazreti Mehdi demek ki onun ölümünden sonra.
İnşallah.
Haresta'da olan olacak olaylar bildiriliyor mesela. Haresta diye bir bölge Şam'a yakın. Hakikaten Haresta'da 2012 yılının Ocak ayında olaylar gerçekleşti. Dünya basında haber oldu. Haresta mahvoldu. Orası mahvolmadan Mehdi zuhur etmez diyor.
Bir de Esed diye bir evet. aileden bahsediyor.
Evet.
O da çok.
Beni Esed topraklarına kadar yayılacak diyor. Beni Esed ailesi. Esed ailesi işte. Evet. Bakın Peygamber'in 1400 sene önce Esed'in yani hiç şeyi yokken, yani esi yokken, ası yokken
evet.
Peygamberimiz onun öyle bir ailenin başta olacağını, onu hatta ciğer yiyicinin oğlu olarak tarif ediyor, oğlunu da. Büyük katliamlar olacağını, Suriye'deki olaylar, Irak'taki olaylar, Afganistan. Mesela Afganistan'ın işgalini bildiriyor Peygamberimiz. Yazık oldu Taliban'a diyor.
Evet.
Afganistan'ın işgali 1979 yılında, Afganistan işgal ediliyor biliyorsunuz 80 yılında. Rusya işgal ediyor. Ondan sonra zaten Amerika bir daha geliyor. İkinci bir daha oluyor. İran-Irak savaşı bildiriliyor. Yani bu alametler ki ben çok az sayıda örnek verdim. Yüzlercesi bize Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıktığını ve faaliyette olduğunu bildiriyor. Aynı dönemde Hazreti İsa'nın da gelişi var. Onu da konuşacağız birazdan. Ben sadece bir iki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahlakıyla ilgili hadis okumak istiyorum. Yani çok çok üstün ahlaklı birisi. Hatemül Veli ayrıca isimleri ve sıfatları var mesela. El Mehdi hidayet olmuş, hidayete ermiş. El-Hadi, hidayete sevk eden. El-Kaim, hak için kıyam eden. El-Hüccet, reddi mümkün olmayan, kesin delil. El-Muntazar, Mehdi'nin isimleri. Herkes tarafından beklenen. Mehdi-i Muntazar, beklenen Mehdi. İmam-ı Muntazar, beklenen imam. Halef-i Salih, Mansur, Allah tarafından yardım edilen. Sahibül Emr. Sahibi zaman, zamanın sahibi. Çok güzel sıfatları var maşallah. Daha var inşallah, sonra devam ederiz. Ama ahlakıyla ilgili bakın. Peygamberimiz nasıl anlatıyor ahlakını? Hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazreti Mehdi görünüm, ahlak, huy ve üstün faziletiyle Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve selleme pek benzeyecektir. Mehdi, Gerges kuşunun kanadıyla titremesi gibi bir kuş, çok titrek böyle kanatlarıyla titreyen bir yapısı var. Gibi Allah'tan çok korkan bir kimsedir. Yani Allah'tan o kadar çok korkuyor ki böyle inşallah. Ama Allah'ın sevgisini kaybetmekten duyulan bir korku ve Allah'a bağlı. Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir diyor maşallah.
Maşallah.
Aynen kartal cinsinden yine başka bir hadiste. Neşir kuşunun kanatlarıyla titremesi gibi Allah'tan korkacaktır diyor. Bakın Allah korkusunu özellikle vurguluyor. Kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O nur yayan bir kandildir. Ortalık sakinken halktan gayb olsa da Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiçbir zaman insanların aklından çıkmaz. İmam Mehdi tüm insanların, bakın tüm insanların diyor Peygamberimiz, en sakin, en sakınan, en dindar, en cömert, en cesur ve en sadakatlisidir. Maşallah.
Allah.
Daha da var inşallah.
İnşallah.
Böyle büyük bir müjde ki Peygamberimiz onu da söylüyor. Hazreti Mehdi ile müjdelenin diyor. Elhamdülillah daha nasıl bir müjde olabilir? Yani İslam'ın dünya hakimiyeti ve Hazreti Mehdi döneminde, Hazreti İsa'nın geleceği dönemde yaşamaktan, değil mi? Çok Allah bize çok lütufta bulunmuş. Yani çok büyük bir lütufta bulunmuş. Böyle bir zamanda ve onu şahit olacaklardan inşallah kılıyor bizi.
İnşallah.
Çok yakında da kavuşacağız yani mübareklere. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Yani Allah tabii anlaşılır hale getirecek. Aslında Mehdi bu bakımdan hemen onu da ekleyelim.
Evet.
Tanınan biri. Yani tanınıyor. Çünkü o halkın Hazreti İsa gibi değil. Hazreti İsa gizlenerek faaliyet yapıyor.
Evet. Allah
hadislere göre. İnşallah. Çünkü Hazreti İsa olarak ortaya çıkması büyük bir risk altına sokar. Peygamber. Evet. Çünkü değil mi? Evet. Peygamber olarak gelmiyor ama peygamber olduğu için bir risk. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam aleni. O bütün dünya çapında faaliyet yapıyor. Ta ki insanların hepsi onun sevgisinden içene kadar hadislerde bildirildiği gibi. İnşallah. Ama biliniyor. Zaten Bediüzzaman da cemalini göreceksiniz dediği tarih veriyor. 2010 ve 2011 yıllarını. Yani 2010 ve 2011 evet. yıllarından itibaren insanlar nasıl görünür? Televizyonla, internetten, değil mi? Demek ki faaliyet yapıyor, anlatımlarda bulunuyor ve cemalini görüyorlar insanlar inşallah.
İnşallah. Ben de senin de dediğin gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun nasıl gerçekleşeceğinin, ne görevleri olduğundan bahsetmek istiyorum. İnşallah hepimiz, tüm Müslümanlara vaat edildiği gibi Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bir araya geleceği günü büyük bir müjdeyle bekliyoruz. Büyük bir hasretle bekliyoruz. Ama öncelikle Mehdi Aleyhisselam'ın bunu ilk önce görevlerini yapması gerekiyor inşallah. Bunlar hakkında Büyük Üstad Bediüzzaman Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayanarak açıklamalarda kitabında yer vermiştir. Bunlardan bir tanesini okumak istiyorum. Hem bu üç vezaifi görevi birden bir şahısta yahut cemaatte bu zamanda bulunması ve mükemmel olması ve birbirini cehretmemesi, birbirine engel olmaması, zarar vermemesi pek uzak, adeta kabil, mümkün görülmüyor. Ahir zamanda Ahl-i Beyt-i Nebevi'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyunun cemaati nuraniyesinin, nurani cemaatini temsil eden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak içtima edebilir, bir araya gelebilir, toplanabilir diye buyurmuştur. Bediüzzaman burada belirttiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın üç görevi var. Ama bu üç görevi daha önceden de birçok Mehdi gelmiştir. Her devrin kendisine ait Mehdileri bulunuyor, müceddidleri bulunuyor. Ama bu üç görevin tamamını hiçbir Mehdi, hiçbir müceddit yapamıyor. Sadece bu üç tane görevi aynı anda yapabilecek sadece ahir zamanın büyük Mehdisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır inşallah.
İnşallah.
Bediüzzaman kendisinin de bunu yapamadığını inşallah belirtiyor. Yine kendi kitabından bir alıntıyla devam etmek istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevinden bahsediyor. İnsanları tabiyun, maddiyun felsefesinin, Darwinist, materyalist ve ateist felsefesinin felsefelerinden, etkilerinden kurtarmak ve imanlarına vesile olmak için uğraşacaktır diyor Allah-u Alem. Burada da belirtildiği gibi Mehdi Aleyhisselam'ın demek ki birinci görevi, hadislerden yola çıkarak söylemişti zaten, birinci görevi Darwinist, materyalist ve tüm ateist düşünceleri yok edecek.
İnşallah.
Dünyayı tamamıyla Kur'an ahlakıyla ve Allah'ın gücüyle vesile olmuş olacak. Allah'ın gücünün tamamen geçmesine vesile olacak inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın başka görevi de siyaset, saltanat ve diyanet alanında görevleri olacak inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle ortaya çıktığı zaman Peygamberimizin bildirdiği gibi kendi soyundan olacak. İslamiyet'i dünyaya hakim kılacak. Tüm kötülükleri ortadan kaldıracak. Silahı, örgütlenmeleri, yine Türkiye'nin başında olan PKK gibi örnekler verebiliriz. Ve onların yerine güzellikler, huzur, zenginlikler ve Allah'ı andırmak üzere bize vesile olacak inşallah. Allah'a emanet. Bir de İslam birliğini sağlamaktır bir görevlerinden bir tanesi inşallah. Tüm herkesi İslam mesela çatılar altında, farklı gruplar altında bölünmüş durumda. İnşallah Mehdi Aleyhisselam bunu zuhur ettiği anda hepsini bir çatı altında birleştirip Kur'an ahlakıyla tamamen yönetmeye bırakacaklar inşallah.
Evet, inşallah.
Maşallah.
Bu estağfurullah. Çok kutlu bir dönemde yaşıyoruz. Allah peygamberi Hazreti İsa Aleyhisselam'ı bu ahir zaman içinde gönderecek ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam da aynı şekilde Hazreti İsa Aleyhisselam'ı ikinci defa yeryüzüne gönderecek. Ve tüm yeryüzüne adaleti ve sevgiyi yayacak olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı da bu dönemde göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Çok büyük bir nimet aslında bu Allah'ın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce bunların olacağını hadislerinde bildirmiş.
Evet.
Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dış görünümünden bahsetmek istiyorum ilk öncelikle. Yeşile bakan gri gözlüdür, keskin bakışlıdır. Yüzü hafif çilli. Altın rengine bakan kestane rengi saçlı. Sakalı da aynı renk. Saçları saçını taramış ve sanki saçından su damlıyor gibi ıslak görünümlü, bakımlı. Hafif dalgalı, ne dümdüz ne de aşırı kıvırcık. Kulak memesini kapatmakla beraber yanlardan omuzlara inmeyen, fakat enseden iki kürek kemiğin arasına değer vaziyette aşağıya sarkık şekildedir. Saçlarının kulaklarına kadar olan bölümü düz, aşağı kısmı dalgalıdır. Uzuna yakın orta boylu, geniş omuzlu ince bellidir. Yüzü dupduru ve pırıl pırıldır. Sanki hamamdan yeni çıkmışçasına al çehreli, yüzü hem ağırbaşlı hem canlıdır. Ağzı burnu kusursuz güzellikte, alnı düzgün ve temiz, sık sakallı, küçük ve güzel burunlu. Gözleri ateş gibi parlaktır. Yüzü kırmızıya çalar beyaz renkliymiş. Ayakları ve elleri temiz ve parlaktır. Görünüşü kibar ve hoşnuttur. Atletik yapılıdır. Kibar ve uzun parmaklı mükemmel şekilde elleri vardır. Çevik ve güçlü. Ona bakanlar doyamaz. Dikkatlerini de ondan çekinmek istemezlermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın da dış görünümünden hadislerinde bildirmiş. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Güzel simalıdır. Peygamberler gibi azametlidir. Görünüş olarak Hazreti İsa aleyhisselama benzer. Yüzü nurludur. Çehresi huzur verir. Yüzü görkemlidir. İlerleyen yaşlarda da genç görünümlü olacaktır. Görünümüyle İsrailoğullarına benzer. Beni İsrail endamındadır. Orta boyludur, uzun ömürlüdür. Cildi parlaktır. Cilt rengi kırmızıyla karışık beyazdır. Cilt rengi kimi zaman açık, kimi zaman daha koyudur. Burnu çok muntazamdır, ince burunludur. Burnu küçüktür. Burnunda orta bölümünde belli belirsiz çok küçük bir çıkıntı vardır. Alnı parlaktır, alnı geniştir. Açık alınlıdır. Alnında bir iz yara izi vardır. Alnında hafif bir üç bükeylik vardır. Yanağında ben vardır. Bu ben açık renkli ve parlaktır. Beni Hazreti Musa aleyhisselamın yanağındaki ben gibidir. Yanağındaki ben dışa çıkıktır. Çekik gözlüdür, yeşil gözlüdür. Kaşları kafeslidir. İki kaşının arasında tek çizgi halinde küçük bir çukur vardır. Saçı gürdür, saçı siyahtır. Saçları güzelliğiyle dikkat çeker. Saçları kulağının üstüne kıvrılır. Sakalı sıktır ve siyahtır. Sakalı cezmedilmiş yani düzeltilmiştir. Sakalı yanlarda daha azdır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın sakalı hafif olup, sakalı yanlarda az aşağı tarafı ise uzun olacaktır. Geniş vücutludur, omuzları geniştir. Omuzları heybetlidir. Uylukları geniştir, karnı geniştir, başı büyüktür. Vücudunda vücudunda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleminkilerle aynı renkte olan iki ben vardır. Sağ bacağında siyah bir iz vardır. Sağ bacağındaki iz beden renginden farklıdır. Sağ uyluğunda bir ben vardır. Sırtında bir ben vardır. İki omuzu arasında göğüs kısmında yaprak şeklinde büyükçe esmer bir leke vardır. Omuzunda nübüvvet mührü vardır. Alnında iz vardır. Heybetli bir şahıstır. Bedeni çok güçlüdür. Sesi çok güçlüdür. Sesi nefes kesicidir. Kemik yapısı gençtir. Uyluklarının arası açıktır. Diz kapakları öne çıkıktır. Bakışları etkileyicidir. Hayranlık uyandıran bir çekiciliğe sahiptir. Yanakları daha az dolgundur. Dişleri güzel ve parlaktır. Konuşurken kimi zaman dilinde ağırlık oluşur. Konuşmalarında vurgu yapmak için sağ elini kullanır ve uzun ömürlüdür inşallah.
Yani bu kadar detay tarif mesela. Maşallah, evet. Mucize.
Bir de bunu niye veriliyor? Yani Peygamber Efendimiz çölün ortasında bir peygamber ve 1400 sene sonra ile ilgili bir zatı tarif ediyor. Bu gelecek diyor. Hazreti İsa aleyhisselamı da tarif ediyor. Değil mi? Detay detay bakın, yani gözünün nasıl olacak, neresinde ne ben olduğuna kadar. Niye? Biz bunu görüp tanıyalım, değil mi? Evet. Bir şüphemiz olmasın. Müminler için bir müjde bu. Ve diğer konuya gelince ilk başta ikisi birleşince esasında çok önemli. Ya bir kişi geliyor detaylı tarif ediyor. Diğerinde de diğer şeyde de diyor ki bir hadiste bu anlattığımız bütün bu alametler tesbih tanelerinin ard arda dizilmesi gibi meydana geleceğini söylüyor. Yani bunlar bir başladığında tam zamanı belirten, yani Kabe'de kan akıtılmasıyla başlayan bu süreç arka arkaya güneş ve ay tutulması, Afganistan'ın işgali, tekrar işte Kabe'de büyük kan akıtılması, doğudan kuyruklu yıldız gelmesi, İran-Irak savaşı, yani bunların hepsine bakıyoruz, depremlerin çoğalması, gerçekten de arka arkaya olduğunu görüyoruz. Demek ki muhbiri sadık Peygamber Efendimiz, değil mi? Her dediğinin doğru olduğunu görüyoruz. Artık bundan sonra Müslümanların, yani o dönemde yaşayıp yaşamadıklarını sorgulamasına gerek yok. Zaten tezahür etmiş bütün bunlar. Yani deseydi ki mesela söylediği şeylerden birkaçı çıkmasaydı veya yarısı çıkıp bir şey söyleyebilirlerdi. Ama şu anda söyleyecek hiçbir şeyleri yok.
Evet.
Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz için, yani peygamberlerden şöyle buyuruyor konumlu şeytan lansının. Allah kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Yani gelecekte olan bilgisini kimseye açık tutmaz. Ancak peygamberleri için de seçtiği kullar müstesna. Evet. İşte Peygamber Efendimiz de o seçtiği kullarından birisi olduğunu burada net bir şekilde ortaya koyuyor. Artık gelip de yani hiç kimsenin ortaya çıkıp da biz böyle bir şey yok, İşte biz bilmiyoruz, görmüyoruz diyecek bir şey yok. Görmüyorsa ileride çok utanacağı bir şeyi söylüyordur orada. Hiçbir Müslüman bu kadar delili görüp de biz Mehdi Aleyhisselam'a inanmıyoruz demesi Hiçbir Müslümana yakışmaz. Zamanı geldiğinde çok utanacağını buradan söyleyebiliriz. Bir ayette de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytanlar sanırım. Ya da kendi elçilerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkar ediyorlar diyor. Demek ki yani elçinin tanıtılması, yani tanıması gerekiyor insanın. Tanımadılar mı diyor. Allah soruyor. Şimdi onu inkar ediyorlar diyor. Nasıl tanınıyor elçi? Elçi başına gelen olaylarla tanınıyor. Neden? Çünkü Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın diyor, dönüşüm de bulamazsın diyor Yüce Rabbimiz bir ayetinde. Nasıl bir tanıyabiliyoruz? Kur'an'a göre, hadislere göre böyle. Kur'an'a göre nasıl? Kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Daha öncekilerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğiniz mi sandınız diyor Yüce Rabbimiz. Şimdi daha öncekilerin başına gelenler demek ki bizim için bir ölçü. Demek ki her gelen elçinin başına gelecek bir olaylar zinciri var Kur'an'da anlatılan. Her kıssada, her peygamber kıssasında bir özellikle Allah burada belirtiyor bunu bize. Ve böylece biz de bunu buradan görüp ha ne gelmiş elçilerin başına, yani Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini anlatan kişinin başına ne geldi diye baktığımızda Kur'an'a ne görüyoruz? Bu kişiye bir kere deli diyorlar. Bu kişiye büyücü diyorlar. Bu kişiye iffetsizlikle suçluyorlar. Bu kişiyi hapse atmaya çalışıyorlar. Öldürmeye çalışıyorlar. Sürgün etmeye çalışıyorlar. Düşük akıllı diyorlar. Değil mi? Bunların hepsini söylüyorlar. Ve Allah'ın ayetleriyle onlara gittiğinde, ayette şöyle geçiyor, kovulmuş şeytanlarsın. Onlara Allah'ın ayetleriyle gittiğinde, hangi elçimiz diyor, onlara Allah'ın ayetiyle gitse, siz diyor, muptil, yani yürürlükte olan, dinimizi değiştirmekte olanlardan başkası değilsiniz derler ona diyor. Gerçekten de Allah'ın ayetini söylüyorsun. Bak kendi fikrini söylemiyorsun. Hiç kimsenin fikri. Sadece Allah'ın sözü bak bu böyle diyor diyorsun. Diyor ki biz bunu böyle öğrenmedik. Senin dinin farklı olabilir de İslam Kur'an'da. Evet. Yani sana göre bir din olabilir de sana göre bir din Allah katında geçerli değil. Allah katında din İslam'dır diyor Yüce Rabbimiz. Sen kendine göre bir dinin olabilir de Allah da ayette onlara soruyor. Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz diyor. İşte burada Allah'a haşa din öğretmeye kalkan insanlar olduğunu görüyoruz. Bunu da Peygamber Efendimiz'in hadislerine dayandırdıklarını söylüyorlar. Oysa Kur'an'a ters olan hiçbir şeyi Peygamber Efendimiz asla ve asla söylemez. Çünkü Allah'ın tehdidinden korkar. Allah'tan en çok korkan kişi. Allah'tan hatta Yüce Rabbimiz onu uyarıyor Peygamber Efendimiz'e. Diyor ki eğer diyor sen onlara bizim söylediğimizin dışında bir şey uydurup söyleseydin diyor. Az bir şey de olsa meyil etseydin diyor. Biz senin güç damarını, şah damarını keserdik diyor. Sonra araya girip kimsesi bunu senden engelleyemezdi diyor. Yani Peygamber Efendimiz de çıkıyor Enam suresinin 50. ayetinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz kovulmuş şeytanlar sanırım. De ki onlara diyor. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Evet. Bunun dışında da hiçbir şeye uymam de diyor. İnşallah. Peygamber Efendimiz de bu ayet geldiğinde çıkıyor Müslümanların karşısına diyor ki ben sadece bu Kur'an'a uyarım bunun dışında hiçbir şeye uymam diyor. Şimdi buna rağmen diyorlar ki onlara Allah'ın ayetiyle gittiğinde ne diyorlar? Biz diyor atalarımızdan bunu görmedik diyorlar. Bizim atalarımız, tamam senin ataların senin Rabbin olabilir. Benim Rabbim Allah. Kitabı da Kur'an. O zaman zaten orada ayrılıyoruz. Yani Müslümanım deyip de Kur'an'a uymayan bir insan mümkün değil. Kur'an'a göre zaten Allah'ın ayetlerini ayakta tutmadıkça hiçbir şey üzerinde değilsiniz diyor Yüce Rabbimiz. O yüzden Müslümanı nasıl görüyoruz? Müslümanım diyene sen Müslüman değilsin deme diyor Yüce Rabbimiz. Çünkü daha önce sizler de böyleydiniz diyor. Ama ancak Allah size lütufta bulundu diyor. Öyleyse diyor açıklık kazandırın diyor. Neyle açıklık kazandıracağız? Kur'an'la. Ölçümüz ne Kur'an? Kur'an'a göre bakıyoruz. Kur'an'daki ayetlerini uygulayan insana Müslüman diyor Allah. Uygulamayanlara da içinden bazı şeyleri beğenmeyip çıkaranlara müşrik diyor. Veya bazı şeyler Allah kendini Allah yerine koyup eksik bulup veya bazı şeyleri beğenmeyip çıkaran da müşrik diyor Allah. Çünkü Allah'a kendini eş koşmuş oluyor. Yani Allah var kuralları koyan. O diyor ki bu kurallar yeterli değil haşa. Veya bu kurallar şey yapmamız lazım diyor. Bunları beğenmedim diyor. Lazım. Veya çoğaltmamız lazım veya eksiltmemiz lazım. Bu kendini Allah'ın yerine koymak. Hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir diyor Allah. Kim Kur'an'la hükmetmezse işte onlar kafir olanlardır diyor. Şimdi bu kadar ayeti Allah bize söylemişken, bildirmişken çıkıp da bunun tersine konuşmalar yapıyor olmak. Bu hiçbir zaman bir Müslümanın yapacağı bir şey değil. Onun için buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçekten de bu bütün olaylar biz elçiyi tanıyacak şekilde bize Allah hiç şüphe etmeyecek ve Allah yolunda mücadele edelim diye böyle bu delilleri bize indiriyor. Bu güçle insanlar bütün Müslümanların esasında Mehdi ile müjdelenin diyor değil mi peygamberimiz? Şimdi bu müjdelenmiş, bu kadar şey çıkmış. Yani İslam'ın büyük bir gücü bu. İslam'ı anlatmak için tüm dünyadaki insanları Müslümanlığa davet etmek için çok büyük bir güç değil mi bu? Her söylenen doğru. Allah'ın Kur'an'da belirttiği Kur'an mucizelerinin hepsi doğru. 1400 sene önce inmiş ve hepsi bilim dünyasından yeni bulunmuş. Peygamber Efendimiz 1400 sene çölün ortasında ahir zamanla ilgili, yani şu anda yaşadığımız dönemde 1979'dan itibaren olacak olayları söylemiş. Hepsi olmuş ve olmaya devam ediyor. IŞİD'den tut da Esad ailesinden tut da detaya kadar. Gelecek kişinin burnunun nasıl olacağı, neresinde ben olacağı da söylenmiş tanıyalım diye. Evet. Ve tanıdıktan sonra da bu insana tabi olalım diye. Evet. Hazreti İsa'nın geldiğinde tanıyalım diye onun da detayını vermiş. Artık işte Müslümanın yapması gereken bunu herkese anlatacak. Çünkü hepimiz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Bu hesabı verecek herkes. Yani bunu bu müjdeyle müjdelemeyenler, Allah'ın ayetleriyle insanlara bu tebliği yapmayanlar, çünkü Allah'ın bize yüklediği görev bu. Allah bütün Müslümanlara, Müslümanım diyenlere iyiliği emredip kötülükten men etme, Kur'an'daki ayetleri insanlara anlatma görevini vermiş. İnsanları yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diyor insanları ben. Allah yalnızca bizi Allah'a kulluk için yarattıysa ve bizim de vazifemiz insanlara bu tebliği ulaştırmaksa, değil mi? Eğer diyor Peygamber Efendimiz'e, sen bu tebliği yerine getirmeyecek olursa Allah'ın sana vermiş olduğu vazifeyi yerine getirmemiş olursun diyor. Evet. Demek ki bizim yapmamız gereken, biz de Peygamber Efendimiz'in yolunda gittiğimize göre, o zaman biz bu tebliği tüm insanlara ulaştıracak bütün bu bilgiye sahip olduktan sonra bunu yapmazsak, o zaman Allah'a karşı verilen bu vazifeyi yapmamış olacağız. Hesabın yapılacağı günde Allah bizi utandırır, Allah korusun. Onun için Müslüman asla böyle bir şeye tevessül etmez inşallah.
İnşallah. Allah'ın Kur'an'da emri var. Yani şimdi Hazreti Mehdi'nin varlığı için bir kere İslam birliğinin olması gerekiyor. İslam birliğinin başında bir lider olacak. Nasıl her şeyin bir lideri varsa, İslam birliği farz olduğuna göre inşallah. Ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu dönemin en büyük farzı diyor. Ve Allah'ın emri Kur'an'da. O zaman onun başında mutlaka bir lider olması gerekiyor. Yani Allah'ın sünneti bu şekilde. Bütün Müslüman topluluklarının başında birisi var. Peygamberler var, peygamberimiz var. Hazreti Nuh döneminde Hazreti Nuh var. Hazreti İbrahim döneminde Hazreti İbrahim var. Ahir zamanlarda Hazreti Mehdi Aleyhisselam var. Hazreti İsa ile birlikte hatta Hazreti İsa'nın da imamı oluyor hadislere göre. Şimdi Kur'an'da Allah bize İslam'ı mutlaka hakim kılacağını bildiriyor. Bakın o ayetlerden bir tanesi Nur Suresi 55. Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Salih Müslümanlara Allah'ın bir vaadi var. Hiç şüphesiz diyor Allah, yani şüphe duymayacak şekilde Allah'ın vaadi. Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa. Onlardan öncekiler kim Kur'an'a göre? Zulkarneyn dönemi var ve Hazreti Süleyman döneminde İslam dünyaya hakim oluyor. Evet. Kur'an'da bildiriliyor. Hem Zulkarneyn kıssası var, hem Hazreti Süleyman'la ilgili kıssalarda İslam'ın dünya hakimiyeti olduğunu anlıyoruz. Biz hadislerde de bu bildiriliyor zaten inşallah. İki Müslüman, iki kafirin, Buhtun Nasr ve Nemrut'un dünya hakimiyeti olduğu o dönemde küfrün. Ve Müslüman olarak da Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman'ı bildiriyor Peygamber Efendimiz. Beşinci olarak evlatlarımdan Mehdi olacaktır evet, diyor inşallah. Şimdi devam edelim ayete. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onları da yeryüzünde... Onlardan önceki nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, yani dünya çapında güç ve iktidar İslam hakimiyeti oluyor. Onları da, aynı zamandaki salih Müslümanları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Yeryüzünde diyor, bütün dünyada, yani belli bir devlet, belli bir bölge değil. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, yani İslam dinini, kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. İslam şu anda yerleşik kılıp sağlamlaşmış durumda mı? Değil. Bütün dünyaya hakim olacak demek ki. Ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Şu anda nasıl bir ortam var? Korku ortamı var. Değil mi? Her yerde savaş, kan dökülüyor. Sonra da diyor Allah, güvenliğe çevirecektir bütün dünya çapında. Şimdi 1400 yıldır böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Peygamberimiz döneminde Arap Yarımadası'nda yani belli bir bölgede İslam hakim oldu. Ama bütün dünya çapında olmadı. Evet. Peygamberimizden beri dünya çapında İslam'ın hakimiyeti hiç olmadı elbette. Hatta Müslümanlar paramparça oldular. Mezheplere ayrıldılar, mezhepler altı cemaatler ve birbirlerini kırıp geçiriyorlar şu anda. Demek ki bir güvenlik ortamının olacağı bir gün gelecek. Şimdi bu ayetin yorumunu biz gene peygamberimizden öğreniyoruz. Bakın bir hadis okuyacağım. Önce bu ayet okunuyor. Sonra Ali bin Hasan kanalıyla Ayyazi tarafından rivayet edildi. Şimdi peygamberimizin hadisine geçiyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yanında bu ayeti kerime okundu. Yani Nur suresi 55. ayet. Onlar Allah'a yemin olsun ki bizim ehli beytin sevenlerindendir. Allah bizden bir şahsın Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle onlara bunu yaptırır. O şahıs ise bu ümmetin Mehdi'sidir. Bu ayet için söylüyor Peygamberimiz. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın ve aynı zamana baktığını bu ayetin Peygamberimizden öğreniyoruz biz. Sadece bu ayet mi değil? Mesela bakın diyor ki Allah yine başka bir ayette. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da yani hem Tevrat hem Zebur'da şüphesiz arza yani dünyaya salih kulların varisçi olacaktır diye yazdık. Dünyaya Müslümanlar İslam'ın hakimiyetini nerede yazdık diyor Allah? Hem Tevrat ve hem Zebur'da. Hakikaten Tevrat ve Zebur'da Kral Mesih, Moşiya, evet. Mehdi ile aynı kişi ve İslam'ın dünya hakimiyeti anlatılıyor. Çok açık bir şey. Yani hadislerle o kadar benzer ki anlatılanlar. Bütün silahların kalkması, bütün dünyada güvenlik olması, dünya hakimiyeti olması hem Tevrat'ta hem Zebur'da anlatılıyor. Allah zaten Kur'an'da gönderme yapıyor. Yine bakın şimdi inşallah. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Öyle ki onu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. İslam'ı bütün dinlere. İslam bütün dinlere karşı 1400 senedir üstün oldu mu? Olmadı. Değil mi? Dünya çapında evet. Hristiyanlar var. Bütün çok dünyaya korkarsın. Hakimler. Yani Hristiyan, Amerika, Avrupa baktığımız zaman değil mi? Yani. Sayı olarak da fazlalar. Ve İslam onlara üstün değil. Zaten paramparça İslam dünyası birbirini kırıp geçiriyor şu anda. Evet. 1400 senede de devam ediyor bu. Müşrikler hoş görmese bile. Demek ki İslam'ın bütün dinlere karşı üstün olacağı bir gün gelecek. Sadece Hristiyanlık, Musevilik değil. İnşallah. Budizm, bütün ateizm, ne kadar ideoloji, batıl din, felsefe hepsi varsa hepsinin üstün olacak İslam demek ki. İnşallah. Demek ki İslam hakim olacak. Ne zaman? Bu zaman. Başka zaman kalmadı
aynı
zaten.
Mehdi,
değil mi? 1400 ile 1500 arasında evet. Olacak bitecek diyor Peygamberimiz. Alametler gerçekleşti ve o zamandayız. Yine bir ayet daha okuyorum inşallah. Ki o elçilerini hidayetle ve hak din ile için gönderdi. Bütün dinlere karşı üstün olmak için. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendinin nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Yine Tevbe suresi 33. ayette Allah. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinine gönderen odur. Yani Allah'ın çok açık bir vaadi var inşallah. O vaadi gerçekleşecek. Mutlaka olacak. İttihad-ı İslam olacak. İslam dünyaya hakim olacak. Onun başında birisi olması gerekiyor. Kim dediğimiz zaman işte Peygamberimizin anlatımlarıyla Mehdi. Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğunu anlıyoruz inşallah. Ayrıca Kur'an'da da hakikaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a işaret eden ayetler var. Şimdi onlardan okumak istiyorum. Allah peygamberlerden bir söz aldığını bildiriyor inşallah. Bakın 3. surenin 81. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Hani Allah peygamberlerden kesin bir söz almıştı. Bu peygamberlerin kimler olduğunu başka bir ayette biz öğreniyoruz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz.
Senden diyor.
Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa ve Hazreti İsa. Bakın tekrar söylüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah bildiriyor, ismen bildiriyor. Hazreti İbrahim, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa'yı söyledik. Değil mi?
İbrahim, Nuh
peygamber, Hazreti Musa, Hazreti İsa peygamberimiz. Peygamber, evet. Bu peygamberlerden söz aldım diyor Allah. Andolsun size kitap ve hikmetten verip sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğinde beraberlerindekini doğruluyor. Ki Hazreti Mehdi'den bahis var. Nerede? Tevrat'ta. Bakın evet. İncil'de Hazreti İbrahim'e gelen sayfalarda, Hazreti Nuh'a gelen de bahis var. Ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Demişti ki bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı? Onlar ikrar ettik demişlerdi de öyleyse şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demiş. Şimdi peygamberimizin de adı geçtiğine göre söz alınan peygamberlerden peygamberimiz değil.
Bunun dışında birisi bu.
Hazreti İsa değil. Hazreti İsa'nın da yardım edeceği birisi. Ki hakikaten Hazreti İsa yardımcı olarak tekrar geliyor inşallah Hazreti İsa'ya. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan söz alınıyor inşallah. Mehdi Aleyhisselam'a bakan bir ayet. Beraberinizdekini doğrulayan bir elçi geldiğindenin de ebcedine baktığımızda 1956 çıkıyor. Yani günümüze işaret var. 20. yüzyılda 1956 yılına özellikle bir işaret var inşallah. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da Kur'an'da işaret eden ayetler olduğunu görüyoruz. İnşallah. Diğer okuduğum ayetlerde de yani İslam'ın dünya hakimiyetini bildiren ayetlerde de değil mi? Elçisini hak dinine gönderen odur diyor Allah. Ne için? İslam'ı bütün dinlere üstün kılmak için. Evet. Kim o elçi? biri gönderiliyor değil mi? Allah'ın gönderdiği birisi var inşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir gün daha kalsa evet. O devam edecek evet. Diyor hatta bir ayetinde.
Evet inşallah. İnşallah. Maşallah. Yani çok kutlu bir dönem. Bir de tabii Hazreti İsa'nın gelişini net olarak Kur'an'da bildiriliyor. O da yani kimsenin karşı çıkabileceği gibi Kur'an'a karşı çıkmış olur o zaman. Mesela evet. Allah kıyamet için bir alamettir diyor ayette. Şeytandan evet. Allah'a sığınırım. Şimdi kıyamet için bir alamet olması için Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tekrar gelmesi lazım. Çünkü ilk gelişi peygamberimizden önce. Peygamberimiz için kıyamet için bir alamet demiyor Allah.
Evet.
Değil mi? Eğer son Hazreti peygamberimizden başka İsa tekrar gelmeyecek olsaydı, peygamberimiz ahiretten önceki son peygamber olsaydı alamet o olurdu. Ama o değil. O zaman Hazreti İsa'nın tekrar gelmesi gerekiyor alamet olabilmesi için. Kıyamet için bakın bir alamettir diyor. Sizden diyor ona iman etmeyecek diyor. Allah kitap ehlini söylüyor.
Ölmeden önce
hiç kimse kalmayacaktır diyor. Kitap ehli kim? Hristiyanlar ve Museviler. Ölmeden önce Hazreti İsa'ya iman edecekler. Bunun olması için Hazreti İsa'nın yine tekrar gelmesi gerekiyor. Niye? Çünkü Hazreti İsa ilk geldiğinde kaç kişi iman ediyor Hazreti İsa'ya? 12 kişi. 12 tane havari var. Bakın sadece 12 kişi iman ediyor. Başka kimse iman etmiyor. Ama Allah diyor ki bütün kitap ehli iman edecek sana diyor. Museviler de dahil olmak üzere bakın. Nasıl olacak bu? Tekrar gelmesi gerekiyor. Değil mi? Yani net gelişi bildiriliyor. Ki hadislerde de bildiriliyor. Bütün kütüb-i sitlere var zaten inşallah. Hadislerde bildiriliyor.
Tabii. İnşallah. Allah ayetinde konulmuş yeten Allah'a sanırım. Ben size ayetlerimi hem kendi nefsinize hem dış dünyada göstereceğim ki siz onları bilip tanıyasınız diye diyor. Gerçekten de biz bilimsel delilleri görüyoruz. Küfrün nasıl davranacağını görüyoruz inkar edenlerin. Değil mi? Ne söyleyeceğine kadar Allah tarif etmiş. Mesela bağnaz yapıyı tarif etmiş.
Evet.
Değil mi? Nasıl ne söylerler? Mesela Allah'ın ayetini söylüyorsun diyor ki siz benim dinimi değiştirmek istiyorsunuz diyor. Veya diğer papa çıkıyor diyor ki bu eskilerin masallarıdır diyecek bir değil mi? Hikayeler diyor mesela Hazreti Adem kıssası için değil mi?
Haşa. Şeye,
haşa. Şimdi bunların hepsinin söylendiğini görüyoruz değil mi? Mesela 7 kat gök var diyor Allah. Var. Big Bang her şeyi yoktan yarattım diyor. Doğru.
Doğru.
Değil mi? Her şey ben diyor göğü büyük bir kudretle bina ettim ve onu genişleteceğim diyor. Doğru. Ve Hazreti İsa'nın gelişi de doğru. Yani Kur'an'da yazan her şey doğru. Allah ne söylüyorsa doğru. Onun için Müslümanlar bundan bir şüphe etmiyorlar. Ve bu ayetleri göreceğiz diyor. Ve Allah hakimiyet ayetleri var Kur'an'da. Değil mi? Nur suresinin 55. ayetinden bahsetmişti Oktar. Başka bir ayette de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Konmuş yatan Allah'a sanırım. Hem insanları acı bir azaptan kurtaracak bir şey. Hem de sonunda bir fetihten bahsediyor. Şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz ayette. Konmuş yatan Allah'a sanırım. Sizi ey iman edenler. Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticarete haber vereyim mi? Allah'a ve elçisine iman edersiniz. Onun yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücadele edersiniz. İşte büyük kurtuluş, mutluluk budur. Ve böylece diyor Allah sizi altlarını cennetlere ve alt cennetlerindeki yüksek konaklara yerleştirir. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var diyor. Allah'tan yardım, zafer ve yakın bir fetih müminleri müjdele diyor. Allah müjdeliyor. Değil mi? Yani Allah bizden bu ayeti de söylediğine göre bu ayette tecelli olacak. Ve bir ayette Nas suresinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz konmuş yatan Allah'ın Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman bakın Allah'ın yardımı ve fetih gelecek demek ki değil mi? Bu ayet tecelli olacak. Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiğini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Bu ayette tecelli olacak. Onun için yani bunu istediği kadar çaba harcasınlar. Kimse kaderin önüne, Allah'ın sözünün önüne geçemeyeceği için bu yolda mücadele edenlerle değil mi? Allah'ın dinini, şanını, yüceliğini her yere yaymaya çalışıp bu yolda mücadele edenlerle bunu inkar edip veya kendi keyfi bozulmasın diye dünya hayatına dalanlar ve sadece metayla böyle yemek yemek, gezmek, tozmak gibi şeylerle zamanlarını geçirenler o gün geldiğinde çok pişman olacaklar. Çünkü Allah burada bize daha öncekilerin münafıkların gidiş tarzı gibi diyor Allah. Onlar kendi paylarıyla yararlanmaya kalktılar diyor. Siz de sizden öncekilerin kendi paylarıyla yararlanmaya kalktığı gibi kendi paylarınıza yararlanmaya kalktınız ve dünya hayatına dalanlar gibi daldınız diyor. Demek ki biz böyle olmayacağız. Biz dünya hayatına dalmayacağız. Biz bütün bu gerçekleri net bir şekilde görüyoruz. Eminiz Allah'ın her söylediği doğru. Ve bunlar da gerçekleşecek. Onun için de elimizden gelen tüm çaba, canımızı, malımızı değil mi Allah yolunda vakfediyoruz.
İnşallah.
Allah'ın bize verdiği şeyi Allah'a borç veren ne güzel diyor Allah. Mesela bunu güzel olarak görüyor. Ve Allah kolmuş şeytan alsın. Allah müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve amallarını satın almıştır diyor. Onlar Allah yolunda mücadele ederler diyor. Evet. Ve bundan dolayı da sevinip müjdeleşin diyor Allah. Şimdi ayetler bu şekilde net bir şekilde böyle. Yani Müslümanım diyen her insanın yapması gereken her şeyi esasında biliyorsa bu şekilde yapacak. İşte bilmiyorsa da bizim onlara bunu öğretmemiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor ki bu gaflet halinde, çünkü dünya hayatı, şeytan onları almış, dünya hayatındaki kendi paylarıyla yararlanmaya evinde oturup hanım hiçbir şeye karışmayan insanlar öldürülürken, değil mi? Allah'ın bize bildirdiği kadınlar, erkek çocuklardan, zayıf bırakılmışlara da neden çaba harcamıyorsunuz? Ayetini, tecellisini uygulamayan insanlarla dolu olduğunu görüyoruz. Mesela hocalar bile çıkıyor diyor ki ya biz diyor biz zulüm görmüyoruz ki ya diyor. Evet. Nerede zulüm var diyor. Bak diyor hadis okuyoruz, Kur'an okuyoruz diyor. Suriye'deki insanları görmüyor. Afganistan'dakileri görmüyor. Myanmar'dakilerini görmüyor. Doğu Türkistan'ı görmüyor. Filistin'i görmüyor. Ya bunların hiçbirini görmüyor. Görmek istemiyor. Allah gözlerini kapamış. Onun için Allah korusun. Biz de öyle olmamak için biz elimizden gelen bu Allah'ın bize verdiği lütfu, Allah'ın bize verdiği zamanı, parayı, imkanı, bedeni, her şeyi Allah yolunda kullanmakla yükümlüyüz inşallah. Çünkü Allah nimetten sorguya çekecek tabii bizi. O gün geldiğinde bana Allah sorduğunda bu bedeni niye kullandın? Paranı niye, neyle kullandın? Evini, işini, arabanı, her neyi ne için kullandın diye sorduğunda Allah'ım senin için kullandım diyebilmeliyim ben. O yani Allah'ın nimetine şükretmek, ellerini açıp sadece şükretmek değil. Allah'ın sana verdiği nimetleri Allah yolunda kullanmaktır. Evet. Onun mücadelesini yapmakta kullanmaktır.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi bakın Tevrat ve İncil, Zebur'a gönderme yapıyorlar. Bir örnek vermek istiyorum inşallah.
İnşallah.
Evet. Şöyle bakın. Hadislerde şimdi Hazreti Mehdi döneminde barışın dünyaya hakim olacağı bildiriliyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi dönemi için kap su ile dolu olduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Yani hiç düşmanlık kalmayacak. Barış dünyaya hakim olacak inşallah. Şu an dünyanın her tarafında düşmanlık var. Yani herkes herkese düşman. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Bu hadis. Ve başka hadisler de var. Mesela diğerinde de kalplerini ülfet, dostluk ve muhabbet, sevgi yerleşmişse Hazreti Mehdi'nin gelişiyle yine öyle olacaktır. Onun döneminde, Hazreti Mehdi'nin döneminde iyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır. Bir kimsenin burnu bile kanamaz, uyuyan kişi uykusundan uyandırılmaz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi Tevrat'a bakalım. Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. Şu an ulus ulusa kılıç kaldırıyor, savaş eğitimi yapılıyor mu? Her tarafta yapılıyor. Yani dünyanın her tarafında savaş var şu anda. Demek öyle bir dönem olacak ki savaş eğitimi dahi yapılmayacak. Bakın kimse kimseye silah çekmeyecek. Tabii kılıçla tarif ediliyor ama şimdiki gibi bombalama olmayacak, ateş etme olmayacak, kurşun, mermi, bomba kullanılmayacak. Silahları yakacaklar, Tevrat'tan Hezekiel. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar. Yakmak için silahları kullanacaklar. Yani bütün silahlar Hazreti Mehdi döneminde ortadan kalkacak. Şimdi bakın dikkat edin, hadis okuyorum. Peygamberimiz diyor ki onun Hazreti Mehdi zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak. Yılanlar çocuklara zarar vermeyecektir. El kavlül muhtazar alametil mehdil muntazar. Şimdi Yeşaya'dan bir bölüm okuyorum Tevrat'tan. Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Maşallah.
Maşallah.
Ne diyor Peygamberimiz? Tekrar okuyorum bakın. Onun Hazreti Mehdi aleyhisselam zamanında kurtla koyun bir arada oynayacak. Yılanlar çocuklara zarar vermeyecek. Şimdi Tevrat'a geçiyorum Yeşaya bölümüne. Onun döneminde yani Hazreti Mehdi döneminde Moşiyah ve Kral Mehdi olarak, Kral Mesih olarak bildiriliyor Tevrat'ta. İsim olarak tabii. Kurtla kuzu bir arada yaşayacak. Pars'ta oğlak birlikte yatacak. Buzağı genç aslan ve besiri sığır yan yana duracak. Onları küçük bir çocuk güdecek. Küçük çocuk da burada dikkat çekiliyordu. Çocuklara zarar vermeyecektir yılanlar. Tevrat'ta onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak. Yavruları bir arada yatacak. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak. Sütten kesilmiş çocuk engerek kavuğuna sokacak. Ne diyordu Peygamberimiz? Yılanlar çocuklara zarar vermeyecek. Evet, elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Aynı şey. Yani çünkü Allah bildiriyor. Maşallah. Tevrat'taki de Allah bildiriyor. Zaten Kur'an'da söylüyor Allah. şüphesiz arz-ı salih kulların varisi olacaktı diye yazdık diyor Allah. Evet. Nerede yazdık diyor? Tevrat'ta ve Zebur'da bakın.
Evet.
Tevrat'tan ve Zebur'dan bölümler okudum şimdi. Peygamberimiz aynısını söylüyor. Elhamdülillah. Yani ne kesin bir gerçek. Bir kere Allah'ın vaadi var. Zaten Allah vaadinden kesinlikle dönmez. İslam'ı dünyaya kim kılacak? Başka zaman kalmadı. Bütün olan olaylar, alametler bize ahir zamanda olduğumuzun net delili elhamdülillah. Evet, değil mi? Bütün dünyayı sarmış artık fitne böyle. Bu ateş şeyler, savaşlar, ondan sonra anarşi, terör, kan dökülmesi hiç tarihte olmadığı kadar artık yayıldı. Dünya çapında ve devam ediyor. Yani önümüzdeki yıllar da hareketli geçer demişti hocamız hadislere dayanarak inşallah. Ama mutlaka barış hakim olacak inşallah. Bu dönem inşallah yaşanacak. Allah'ın vaat ettiği bir gerçek bu.
Evet,
İman etmemiz gerekiyor. Bir kere her şeyden önce insanın mutlaka İttihad-ı İslam için çabalaması gerekiyor. İnşallah. Çünkü Allah'ın farzı, bakın Allah diyor ki, hepiniz diyor, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Allah'ın ipi Kur'an. Bütün Müslümanları Kur'an etrafında birleşin diyor Allah.
İnşallah.
Sadece Kur'an ama, bakın başka bir şey değil. Sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın diyor.
İnşallah.
Yani Müslümanlar dağılıp ayrıldığı için bu olaylar oluyor. Evet. Harama girdi Müslümanlar ve her gün haram oluyor. Her geçen gün ayrılması Müslümanların çeşitli mezhepler, mezhepler arası savaşlar, Sünniler Şiileri öldürüyor, Şiiler Sünnileri öldürüyor. İşte belirli mezhepler diğer mezhepleri öldürüyor. İşte IŞİD başka Müslümanları öldürüyor. Başka Müslümanlar işte Esed rejiminin karşı savaşarak oradaki Müslümanları öldürüyor. El Nusra cephesi var. Herkes birbirini öldürüyor. El-Şebab var, Boko Haram var değil mi? Onlar da Müslümanları evet öldürüyor. Başka kitap ehlini öldürüyor, başka insanları öldürüyor. Bundan dolayı harama girdi Müslümanlar. Bir bela yağıyor.
Evet.
Allah bütün Müslümanların Mehdi'yi aramasını ve İttihad-ı İslam, yani Kur'an etrafında İslam birliğinin oluşmasını emrediyor ve istiyor. Onun için mecbur bırakıyor. Yani Müslümanlar, şu an bazı Müslümanlar görmezden geliyorlar. Değil mi? Hazreti Mehdi'nin gelişi işte birkaç yüzyıl sonra olacak diyenler var. Geldi geçti diyenler var. Nerede geldi geçti? Yani ne zaman İslam dünyaya hakim oldu? Hatta Hazreti İsa yaşadı öldü diyenler bile çıktı. Hatırlarsanız.
Evet.
Hazreti İsa geldi geçti diyor. Hazreti İsa geldi geçti dünyanın haberi yok. İslam dünyaya hakim olmadı. Hazreti Mehdi ile birlikte namaz kılmadılar. Mehdi onun imamı olmadı. Mezhepleri kaldırmadı.
Evet.
Ne zaman yani olmadı bu belli ki yani değil mi? Ne kadar mantıksız. Bakın sırf Mehdi'nin bu dönemde yaşadığını kabul etmemek için yani olmadık artık şekle şeye girmeye başladılar.
Tabii.
Niye? Çıkarlarına dokunuyor çünkü. Evet. O kurdukları batıl sistem ortadan kalkacak. İnşallah. Ama Mehdi bunu güzellikle yapıyor. Yani Mehdi kimseye zor kullanmıyor. Bütün dünyaya sevgi hakim olacak.
Tabii.
Mehdi asla zor kullanmaz. Yani ahlakını biraz önce anlatırken peygamberimiz daha çok hadis var. Bakın diyor ki bir hadiste Hazreti Mehdi'nin ahlakını anlamamız bakımından inşallah ne kadar üstün ahlaklı. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın karşısında Allah'ın azameti karşısında huşu edendir. Allah'ın azameti karşısında huşu eden. Çok huşu eden, kanatlarını açıp başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi. Allah'a boyun eğmiş yani öyle üstün ahlaklı. Devam ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın celali karşısında böyle huzu, tevazu hali demek. Huzu, tevazu hali, alçak gönüllü olma ve huşu edendir. Bakın Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir. Öyle üstün ahlaklı. Allah ve yüceliği onun vücudunda tecelli etmiştir. Maşallah. Ve Allah'ın varlığında yok olmuştur diyor. Yani çok üstün ahlaklı maşallah Hazreti Mehdi aleyhisselam.
Maşallah.
Böyle birisiyle inşallah biz birlikte oluyoruz inşallah.
İnşallah.
Ve olacağız, göreceğiz. Bütün dünyanın da onun sevgisini içer diyor. Ama ilk dönemde Peygamberimiz tabii şunu da söylüyor. Diyor ki, koyunların çobanlarından kaçması gibi insanlar ondan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan kaçacaklardır. İlk zamanlar böyle. Yani koyunlar nasıl çobandan kaçıyorlar? İnsanlar kaçacak. Onun için çok az sayıda oluyor cemaati. Evet. Yani 313-314 kişi diyor Peygamberimiz. Yaklaşık 313 kişi.
Evet.
O kadar yani kadınlar ve erkeklerden oluşan. İnsanlar kaçıyor ilk zamanda. Ama bakın sonra diyor ki, daha sonra insanlar her yerde bir ıslahatçı aramaya başlarlar. Artık öyle bir belalar geliyor ki zorda kalıyorlar. Artık birini aramak mecburiyetinde kalıyorlar. Ancak ondan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan başka kendilerine yardım edecek birini bulamadıklarından bütün dünyayı arıyorlar, bakıyorlar, başka biri yok. Ona, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a koşmaya başlarlar. Maşallah.
İnşallah.
Önce bir kaçış, yani uzak duruyorlar. Hatta dinimizi mahvediyor diyenler çıkacağını bildiriyor. Fukaha alimleri karşı çıkacak diyor özellikle.
Evet.
Mezhep mukallitleri, mezhepleri takip edenler de, çünkü mezheplerin diyor aleyhine hareket ettiğin hüküm Kur'an'dan doğrusuyla hareket ediyor. Hüküm verdiğini görünce ondan uzak duruyorlar. Evet. Hatta öldürme hissi taşıyorlar. Dıklarını bildiriyor Peygamberimiz ama cesaret edemeyecekler diyor. Yani ondan da bir şey umacaklar ama boyun eğecekler. Yani onun ilminden, elindeki kılıç dediği ilmi, ilminden çekinecekler diyor. Boyun eğecekler inşallah. Ama sonra bütün dünyanın sevgilisi oluyor inşallah.
Kur'an'da da zaten bu belirtiliyor. Mesela gerçekten böyle bir durum olacağını Allah bize haber veriyor. Dillerini kitaba doğru eğip bükecek insanlardan bahsediyor. Kitaptan sanalım diye, Allah'ın dininden sanalım diye kitaptanmış gibi bize Allah'ın ayetlerini okuduklarını iddia edecekler. Allah'ın emirlerini okuduklarını iddia edecekler. Oysa öyle bir şey olmayacak. Başka bir ayette konmuş şeytan Allah'ın, Allah peygambere diyor ki dinlerini parça parça edip gruplaşanlar. Sen hiçbir şekilde onlardan değilsin. Onların işleri Allah'adır. Allah onlara yaptıklarını haber verecektir diyor. Demek ki dinler parça parça edilip gruplaşacak insanlar. Ve böyle olacak ama sen diyor hiçbir zaman onlardan olma. Sen Kur'an'ın yolunu izle diyor.
Evet.
Ve Allah Peygamber Efendimiz'e için bize ne diyor? Konmuş şeytan Allah'ın. Muhammed bir elçidir. Ayette böyle geçiyor aynen. Ondan önce de elçiler geçmiştir. Şimdi o ölürse veya öldürülürse siz topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz diyor. İki topuğu üzerinde gerisin geri dönen insan Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez diyor. Allah yaptıklarımızı hepsini görüyor çünkü. Onun için yani Peygamber Efendimiz şimdi vefat etti değil mi? Biz topuklarımızın üzerinde gerisinde geri dönmedik. Kur'an'ın yolunda devam ediyoruz.
Evet,
ve gerçekten insan şunu sorması lazım kendine. Şu anda Peygamber Efendimiz burada olsa nasıl bir mücadele içinde, nasıl bir hayat içinde olurdu? Evet. Aynı hayatını devam mı ettirdi? Çünkü herkese baktığımızda ne diye düşünüyoruz? Keşke Peygamber Efendimiz'in sahabelerinin yerinde olsak, Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşasaydık biz de Peygamber Efendimiz'e tabi olurduk. Değil mi? Öyle bir mücadele ederdik diyor. Ama şu anda bir bakıyorsun, o zaman şimdi Peygamber Efendimiz'in vefat etse, siz topuklarınızın üzerinde gerisi mi döneceksiniz diyen Allah'ın sözünü hiçe mi sayıyor insan? Değil mi? Bakın başka bir ayette de şöyle buyuruyor. Kulmuş yatan Allah'ın yüce Rabbimiz. De ki diyor, babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, asker geçireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda mücadele etmekten daha sevimliyse Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Yani bildiği halde ne yapması gerektiğini bildiği halde yapmayanlara Allah hidayet vermez. Bunlar sahtekar olduğunu söylüyor Allah. Ama Allah bunların hiçbiri Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda mücadele etmekten sevimli gelmemesi gerekiyor insana. Yani Allah yolunda mücadele etmeyi bunlara tercih ediyor. Evim açıktır diyenler işte bunu söylüyor. Yani şu anda Allah yolunda mücadele etmesi gerektiğini bilip de evinde oturan insan bu sözün bir benzerini uygulamış oluyor.
Evet.
Bunu da bir Müslümanın üstünde asla, değil mi? Allah'ın burada ciddi bir fasık dediği bir tehlikeden bahsediyor. Onun için gece gündüz Allah'ın dinini, şanını, yüceliğini, yani Müslümanın üstüne duran çıkıp kılıçla, silahla mücadele değil. Allah'ın bizden istediği onlara zor baskı uygulamadan tebliğ yapmak. Gidin Firavun'a gidin diyor Yüce Rabbimiz. Değil mi? Ona yumuşak söz söyleyin. Böyle ki öğüt alıp düşünür diyor. Yani Allah'ın sana verdiği bütün bu delilleri tüm insanlara anlatacağız ki değil mi? Dünyadaki bu barış için Kur'an'daki ahlakın insanlara ulaşmasını sağlayacağız. Yoksa öbür türlü üzerimize düşen görevi yapmamış olacağız ve onun sonunda karşılığı da Allah'ın söylediği gibi fasıklık oluyor. Allah evet. korusun.
Ya insan... Evet, buyur.
Bu dediğiniz olaylar mesela full imtihan olayı. Sürekli ortada bir zorluk var Mehdi Aleyhisselam ve talebeleri için. Allah burada bu zorlukları veriyor ki önce bir ayet okumak istiyorum şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda elçi beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır diye Allah buyurdu ayette.
Maşallah.
Şimdi daha öncekiler gibi zorluk çekmeden cennete girebileceğimizi mi sandınız derken Allah yani nasıl diğer peygamberler gibi peygamberimize ne diyorlar? Sapık diyorlar. Tabi tenzih ederiz Peygamber Efendimiz'i. İşte hileci, yoldan şaşırtıcı ya da Yusuf Aleyhisselam gibi hapse girebilir. Bu gibi örneklerle
iftira atılıyor
evet. Tabi Mehdi Aleyhisselam'ı da tenzih ederiz. Ve bu şekilde imtihanıyla imanının daha çok güçlenmesine Allah vesile kılıyor inşallah. Talebeleri de aynı şekilde bu zorluklardan geçiyor. Bu sayede senin de bahsettiğin gibi Oktar Hocam hani sayıları hep 300-313 kadar insanla kalıyorlar ki tam sağlam taşlar kalıyor geride.
Az sayıda yani.
Az sayıda. Evet. Çünkü Allah sürekli bir imtihan ortamı oluşturuyor onların etrafında. Evet. Ve sağlam, sağlıklı olan kişilerle Mehdi Aleyhisselam yoluna devam ediyor inşallah. Mehdi Aleyhisselam bu imtihanlardan sonra tam olarak Darwinizm, materyalizm, ateist düşüncelerin hepsini tam olarak yıkıyor Allah-u Alem. İnşallah, susturuyor. Ve bununla ilgili de bir iman hakikati anlatmak istiyorum aslında. Darwinist deyince aklıma geldi inşallah. Ateş karıncalarından bahsedeceğim. Ateş karıncaları suyun üzerinde bulunmak için kendilerine sal yaparlar. Burada bir mimari özellik ve bir de fedakarlıktan bahsedeceğim. Hem sal yapıyorlar, bu salda da kullandıkları malzemeler aslında kendileri. Maşallah. Çok komik ve bir ilham verici bir olay. Araştırmacılar bunu inceliyorlar ve bu salın en sağlam yeri içi olduğunu görüyorlar. Birkaç yıl önce de Georgia Teknoloji Enstitüsü'nde araştırmaları yapan karıncaların nasıl bu batmaz tekneye yatı yaptığını düşünüyorlar. Araştırmaya başlıyorlar. Ve araştırmaların sonucunda tuğlalar gibi birbirine bağlandıklarını görüyorlar. Nasıl oluyor bu? Bir karıncanın 6 tane bacağı var. Sonra dişlerini kullanarak, yapışkan ayaklarını kullanarak bu şekilde 14'e kadar çıkartabiliyorlar. Büyük olanları ise 21'e kadar çıkartabiliyor. Ve birbirlerini tam bir şekilde bağlanıyorlar. Bu bağlanmada üst ve köşelerdeki kısımlardakiler kendi ağırlıklarının 400 katı kadar bir şekilde kendilerini maşallah tutabiliyorlar. Maşallah. Gerçekten mükemmel. Daha sonrasında küçük karıncalar da büyük karıncaların etrafında boşlukları kapatıyor Allah-u Alem. Evet. Burada esas sorulması gereken şey aslında bu karıncalar bu suyun üzerinde nereye gittiklerini nasıl biliyorlar ve bu yatı nasıl yapıyorlar yani? Allah-u Alem yani kaptanlık mı okudular bu karıncalar da? Rotaları yok hiçbir şekilde. Hani kulelerinden haber gelmiyor mesela Allah-u Alem.
Hadi yani, gelin bir araya yani bir sal yapalım. Yani karınca aklıyla
gerçekten Allah'ın üstün maşallah aklı tarafından ilhamla onu yaptıkları çok net belli oluyor maşallah. Maşallah.
Alttakiler üsttekilere üste geçiyorlar, üsttekiler alta sürekli dönüşüyor.
Evet, küçükler de boşlukları kapatıyor.
Ve bazıları da ölebiliyor. Fedakarlıkları bu kadar güçlü. Maşallah. Bazıları da ölebiliyor mesela. Evet. Fedakarlıkları bu kadar üstün yani görünebiliyor maşallah.
İşte, mesela Bediüzzaman Hazreti Mehdi'yi tarif ederken inşallah birinci ve en önemli vazifesi diyor. Bu taun olarak nitelendiriyor. Bulaşıcı bir veba hastalığı neyi? Materyalizm, darwinizm özellikle. Ona dikkat çekiyor. Maddiyün, tabiyün felsefelerine karşı diyor. İmanı tam imanı kurtaracak tarzda onları tam susturacak. Maddi ve tabi felsefesini tam susturacak tarzda bir faaliyet yapar diyor. İnşallah. Birinci ve en önemli vazifesi budur diyor. Bakın imanı kurtarmak için darwinizm ve materyalizmin yıkılması gerekiyor. Neyle? Kur'an hakikatleriyle, İnşallah. İman hakikatleriyle, bilimsel delillerle inşallah. İnşallah. Biz de Hazreti Mehdi'nin talebeleri inşallah hep birlikte, hocamızla birlikte, Hazreti Mehdi'nin öncüleri, talebeleri olarak inşallah, bu görevi üstlenmek istiyoruz. Allah'ın emri çünkü değil mi? Allah'ın dinini tebliğ etmeyi emrediyor Kur'an'da. Yani her Müslümanın görevi bu. Bakın iyilikten, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk olsun diyor Allah. Kim? Müslümanlar yani. Bir avuç Müslüman. Kim Müslümanlar? Biziz yani. Herkes, ben Müslümanım diyen herkesin böyle bir görevi var. Bunu yapması gerekiyor. Allah'ın emri farz bu inşallah. Allah'ın dinini tebliğ edip bu ateist Allah'ın varlığını inkar eden felsefelere karşı fikri mücadele. İşte cehd böyle oluyor zaten. Mallarınızla ve canlarınızla cehd edin demesi Allah'ın. Fikri mücadele bu dönemde. Peygamberimiz döneminde fiziki vardı. Fiziki savaş, saldırı oldu. Savundular kendilerini. Ayetler indi. Hak savaşlardı. Oldu. Bu dönemde fikri mücadele. Şimdi inşallah. Şimdi bakın Hazreti Mehdi'yi bulup ona da tabi olmalarını Peygamberimiz nasıl bildiriyor? Peygamberimiz söylüyor. Yani Peygamberimize itaat de gerekiyor inşallah. Allah'ın vahyiyle söylediğine göre diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. İçinizdeki en geniş sığınaktır diyor Hazreti Mehdi için. İçinizde ilmi en çok olandır. Çok ilim sahibi olduğundan bahsediyor. Hakikaten bütün ilimlere vakıf olduğunu bildiriyor inşallah.
İnşallah.
O dönemde. Ve dostlarını sevdiklerini en fazla arayıp sorandır. Çok düşkün.
Evet.
Talebelerine, Müslümanlara maşallah çok düşkün olduğunu maşallah bildiriyor. Allah'ım onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl. O dönemde nasıl bir ortam olacak ki? Yani şimdiki dönem ona vesile kıl diyor. Ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Nasıl bir ümmet? Darmadan şu anda. Demek ki Hazreti Mehdi'yi Peygamberimizin de duası toplaması için inşallah. İnşallah. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş. Yani ona tabi ol. Ve ondan asla vazgeçme. Yani Müslümanlara diyor ki bak ona git Hazreti Mehdi'yi bul, tabi ol ve asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Bir daha tekrarlıyor. Ah! Ve eliyle göğsünü göstererek, peygamberimiz söylüyor bunu. Ah diyor, eliyle göğsünü göstererek onu ne de çok görmek isterdim diyor maşallah. Ya öyle bir sevgisi var ki peygamberimizin. Şimdi biz de tabii o kadar Allah'ı seven, o kadar üstün ahlaklı, Müslümanlara bu kadar düşkün, bu kadar çok Allah'tan korkan, değil mi? Allah'ın evet. tecellisidir diyor, vücudunda tecelli etmiştir diyor. Allah'ın varlığında yok olmuştur diyor peygamberimiz maşallah. Söylüyor. Birisini, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı canımızdan daha çok severiz tabii inşallah. Değil maşallah. Mi? Kendinden daha evliya almış oluyor o zaman inşallah. Hazreti İsa da öyle. Hazreti İsa da çok üstün ahlaklı. Kur'an'da ahlakı çok övülen bir peygamber. Ve hatası da bildirelim. Yani böyle çok güzel ahlakıyla anlatılıyor. Onu da göreceğiz inşallah. Ya o da çünkü alametlere göre gelmiş olması gerekiyor ve faaliyette olması gerekiyor. Evet. Ama onun faaliyetleri gizli. Ne zamana kadar? Aşikar olana kadar. Yani Hazreti İsa ortaya çıkacak. Göreceğiz inşallah. İnşallah ömrümüz yani oldukça ömrü olanlar görecekler inşallah. Hazreti İsa'yı göreceğiz. Hazreti İsa ile birlikte Hazreti Mehdi'nin namaz kıldığını göreceğiz.
İnşallah.
Namazda da imamlığa geçirir diyor onu. Yani Hazreti İsa'nın da imamı olmuş oluyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam inşallah.
İnşallah.
Tabii bu Darwinizm ve materyalizm ve İslam'ın dünya hakimiyeti konusundaki asıl faaliyeti Hazreti İsa ortamın hazırlanmasını Hazreti Mehdi'ye bırakıyor. Çünkü gizli faaliyet yapabiliyor. O da çok üstün akıllı inşallah. Çok çok üstün ahlaklı. İnşallah. Tarif edildiği gibi. Bakın onu da göreceğiz. O saçları efendim?
İsa Aleyhisselam.
İsa Aleyhisselam. Şimdi evet. okudun ya tarifini. Fiziksel alametlerini. Saçları da ıslak gibidir diyor.
Evet. Birkaç kitabı ezbere biliyor olacak ve hemen hemen dünyadaki evet. bütün dillere de konuşuyor olacak. Evet. İnşallah.
Yani çok bu üstün bir özellik. Hocamız dedi fotografik bir hafızası var. Bazı insanlarda oluyor böyle. Yani bir sayfayı okur hemen ezber anlatabilir. O tarz yani Hazreti İsa'nın hafız özelliğinden bahsediyor peygamberimiz. İncil, hem Kur'an'ı hem Kur'an'ı İncil'i hem Tevrat'ı bilecek inşallah. Ve çok sayıda dili öğrenecek yani inşallah.
Evet, bütün
öyle bir özelliği evet. var.
Ve onunla birlikte bütün Hristiyanlar tekrar İslam'a geri dönecek inşallah.
Evet inşallah. İnşallah. Zaten o ayet ona bakıyor.
Evet.
Kitap ehlinden diyor bakın sana iman etmeyecek kimse yoktur diyor. Sana diyor inananları diyor kıyamete kadar İnkar edenlerin üstüne geçireceğim diyor Allah. Bakın şimdi hep birlikte düşünelim ayet. Kime? Hazreti İsa'ya, Meryem oğlu İsa'ya, sana inananları diyor Allah. Kıyamete kadar, yani kıyamete yakın bir dönemde, inkar edenlerin üstüne geçireceğim. Şimdi Hazreti İsa ilk geldiğinde böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Yani 12 kişi iman etti. Yani evet. bütün küfür hakimdi o dönemde. Romalılar zaten öldürmeye teşebbüs ediyorlar.
Evet.
Ama tabii Allah'ın koruması altında Allah katına alınıyor. Onun yerini ihbar eden kişi, münafık olan o kişi onu Hazreti İsa zannedip onu çarmıha giriyorlar. Yani çarmıha girilen o değil çünkü Allah Kur'an'da onu da bildiriyor. Ölmedi ve öldürülmedi diyor. Ölmedi ve öldürülmedi. Bir daha söylüyor Allah. Yani onun Arapça kelimeleri de inşallah da şurada okuyabiliriz inşallah bakın. Çünkü Kur'an'da çok net olarak Allah bildiriyor. Bakın diyor ki Allah Şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresi 157. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Arapçası katelna. Kıtal yani kıtalların öldürmekten geliyor. Katelna. Gerçekten öldürdük demelerin nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Bakın Allah diyor ki oysa onu öldürmediler. Ma katelehu. Hazreti İsa'yı öldürmediler diyor Allah. Ve onu asmadılar. Ma salebe. Ma salebe. Ama onlara onun benzeri gösterildi. O maşallah. İhbar eden kişiyi Hazreti İsa zannediyorlar. Onlara benzeri gösterildi diyor Allah. Şübbihe. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Onların bir zanna uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Anlaşmazlığa düşenler Hristiyan alemi değil mi?
Evet.
O konuda. Müslümanlar içinde de öyle anlaşmazlığa düşenler var. Öldü, öldürülmedi. Öldürülmedi diyor Allah inşallah.
İnşallah.
Bakın Allah bir daha tekrarlıyor ayetin sonunda. Onu kesin olarak öldürmediler. Ma katalehu. Ne oldu? Allah katına aldı. Yani hem bedeniyle hem ruhuyla inşallah.
İnşallah.
Ama dedi hocamız, tabi hocamızın anlatımlarında çok detaylı anlatıyor. Hazreti İsa gelecek kitabı var. Hazreti İsa ile ilgili kitaplarını okumalarını tavsiye ederiz tabi buradan. Hazreti ve Mehdi ve İsa bu yüzyılda gelecek kitabı var kalın.
Evet, evet.
Bütün hadisler, ilgili Kur'an ayetleri, Bediüzzaman'ın izahlarıyla birlikte gelişlerine ilgili mutlaka okunması gerekiyor inşallah. Çok büyük müjde çünkü. Yani bakın biz anlatırken ne kadar insanın evet. neşesi artıyor değil mi? Evet. Böyle bir dönemde daha ne ister insan? Yani biz istiyoruz ki İslam dünyaya hakim olsun, savaşlar bitsin, terör bitsin. Herkes istiyor aslında da çözümünü bu tam şey demediler. Ya Amerika da diyor şey etsin, savaş bitsin ama daha çok savaşarak bunu yapmaya evet. çalışıyor. O zaman daha çok karşılık görüyor. Hep tırmandı. Hep evet. daha fazla arttı. İngiltere diyor ki işte Fransa veya Fransa terör dursun diyor. Ne yapıyor? Gidiyor IŞİD'i bombalıyor. IŞİD bombaladıkça IŞİD daha çok yayılıyor. Evet. Daha çok karşılık veriyorlar. Onlar daha çok şey ediyorlar. İşte Ürdün kralı çıktı. Ya o da Müslümanım evet. diyor. Ne diyor? Ben diyor onların diyor ailesini evini yakacağım diyor.
Bomba işte, atacağım diyor.
Efendim?
Bomba atacağım.
Bomba atacağım diyor. Bütün yakınlarını öldüreceğim diyor. Evini yakacağım diyor.
Halbuki uçağı yollayan oraya.
Evet. evet.
Onları yakan o önce.
Evet.
Sonra da
Hellfire diye evet. bir füze kullanıyorlar. Cehennem ateşi demek. Oradaki masum Müslümanları öldürdüler. Yani şimdi mantıksızlık o kadar şey ki bakın diyor ki biz diyor terörist öldürüyoruz diye ortaya çıkıyorlar. Ya kardeşim hocamız hep söylüyor. Uçaktan bomba atıyorsun. Yani 1000-2000 metreden. Nereyi bombalıyorsun? Binaları bombalıyor. Kim var binanın içinde? Ne bilsin pilot kim var binanın içinde? Git şu binayı bombala diyorlar. Tabii. Orada çoluk, çocuk, masum insan. Bir de bir insan katil bile olsa, yani bir katil insan var. Mutlaka yargılanması gerekiyor İslam'a göre.
Evet.
Yani Müslüman onu kesinlikle bir kişi gidip öldüremez. Katil diye öldüremez. Onun mahkeme kararı olması gerekiyor ve yüksek mahkemeci onaylanmış olması gerekiyor. Net delillerle katil olduğu tespit edildi. Şimdi ne yapılıyor İslam'a göre Allah'ın izin verdiği ölçüde? Ailesine soruluyor. Deniyor ki bu kişi işte senin ailenden şu kişinin oğlunun kızının veya neyse işte ailenden şu kişinin katili. Bu nasıl yapılsın diye ailesine sorulması gerekiyor. Eğer ailesi öldürülmesine izin verirse o zaman hakikaten ölüm cezası var. Kur'an'a göre kısas deniyor buna ama sadece yani gerçek anlamda katil olduğu belirlenmiş olan İslam'ın geçerli olduğu Müslümanlar arasında Kur'an'a göre hareket edildiğinde. Ama diyor Allah affetmek daha hayırlıdır diyor. Evet. Yani Müslüman hep affedici. Yani dolayısıyla kimseyi bombalayamazsın haram. Hele hele masum insanları yani bir insanı
bilmeden
öldüren diyor.
Yani. Evet. Bilirsin yani savaş sırasında yani şey olursun onları yani seninle savaşırken karşı silahlı gelirken tamam savaştın karşı karşıya. Ama tanımıyorsun bilmiyorsun kim var kim yok dediğin gibi bilinmeyen bir yere bomba atarak bu iş olmaması gerekir yani.
Büyük haram yani bir kişiyi öldüren diyor Allah bütün insanları öldürmüş gibi olur gibi olur diyor. Yani öyle büyük bir haram ki ve sonsuza kadar cehenneme atılır diyor Allah. Yani masum insan öldürmek mesela Hazreti Musa örneği veriliyor Kur'an'da. Yanlışlıkla bakın. Yanlışlıkla bir kavgada araya giriyor ve yanlışlıkla birinin ölümüne vesile oluyor. Müthiş bir vicdan azabı yaşıyor. Yani Müslüman bir insan öldürmek yani arabayla bile kazara olabiliyor bazen Allah korusun böyle. Ne kadar büyük vicdan azabı. Hele tahammüden öldürürse, kasıtlı olarak öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi diyor Allah. Yani böyle. Şimdi tabii Müslümanlıkla alakası var mı yapılanların İslamiyet'le? Hiç yok.
Evet.
Yani IŞİD de öyle. IŞİD de uydurma hadislere dayalı olarak Allah adına yaptığını söylüyor ama yani Allah adına Kur'an'a göre Allah adına Kur'an'a göre olur. Değil mi? Kur'an'a göre. Kur'an'a göre Allah diyor ki dinde zorlama yoktur diyor. Sen bir zorba ve baskıcı değilsin diyor. Bakın evet. ayetler. Değil mi? Eğer bir şey küfürle karşılaştıklarında veya anlaşmazlık olduğunda senin dinin sana, benim dinim bana Müslümanlar. Yani hiç kimseyi zorlayamıyor. Bırakın öldürmeyi. Halbuki uydurma hadislere göre sakalı kesmenin cezası ölüm, namaz kılmamanın, Allah dinde zorlama yoktur diyor, yok diyor, namaz kılmayan öldürülür diyor uydurma hadis. Allah Kur'an'da işte sen zorba ve baskıcı değilsin diyor, uydurma hadislere göre işte oruç tutmayanın cezası ölüm, namaz kılmamanın cezası ölüm, işte başka mezhepten olduğunda ölüm, yani ölüm, her şeye ölüm, dinden dönenin cezası ölüm, hatta tövbeye bile çağırmadan. Hatta içki içenin yani Allah evet. sarhoş iken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza durmayın diyor Kur'an'da. İçki içmenin cezası uydurma hadislere göre ölüm. Yani Kur'an'a bakın tamamen zıt. Yani bir din var ortada. Batıl bir tabii hurafelere dayalı. Peygamberimize de iftira atıyorlar. Çünkü hadis diyor. Peygamberimiz öyle bir şey söyler mi? Biraz önce ayeti okudu kalpte. Can damarını keseriz diyor Allah. Öyle bir tehdit var. Değil mi? Eğer diyor o bize karşı bir şeyler söylemiş olsaydı diyor, uydurma şeyler peygamberimiz için Allah Kur'an'da söylüyor. Onun diyor can damarını keserdik diyor. Kur'an'la hükmediyor peygamberimiz. Peygamberimize de iftira atıyorlar. Allah'a iftira atıyorlar. İnşallah.
Zaten bazı hadisler mezhepler ortaya çıktıktan sonra uydurma hadisler çıktı. Peygamber Efendimiz öldükten yüzyıllar sonra çıkan mezheplerin uydurdukları hadisler onlardı zaten. Bir insan mantıklı düşündüğü zaman o hadislerin uydurma olduğunu anlar zaten.
Tabii Kur'an'a göre olan yani. Her şey evet. Bir kere uydurmadır.
Peygamber Efendimiz zamanında sadece Kur'an-ı Kerim'e göre hareket ediyor ve bununla ilgili bir hadis-i şerifi de vardı. Sadece Kur'an'la hükümlü olduğuna dair. Evet. Ya insanlar bunu gördüğü halde bu şekilde hala bu mezheplerin uydurduğu hadislere inanarak yorum yapmaya çalışıyorlar.
Evet. Ya tabii o dönemde mesela Peygamber Efendimiz zaten hadis yazdırmıyor. Dört halife döneminde de hadis yazıldır yasak yani.
Evet.
Normal sadece Kur'an var. Allah yani Peygamber Efendimiz size sünneti olarak Kur'an'ı bırakıyor. Yani tek bir şey bırakıyorum diyor. O da bizim tek sorumlu olduğumuz kitabı bırakıyor. Onun için bakın ayetlerde de şöyle diyor olmuş anlasın. Onlar yine de bu sözü Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Yoksa onlara geçmişte atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da kendi elçilerini tanımadılar mı ki şimdi onu inkar ediyorlar? Yahut onda bir delilik mi var diyorlar? Hayır, o onlara hak ile gelmiş bulunmaktadır ve onların çoğu hakkı çirkin karşılıyorlar. Bak delilik var diyorlar. Kendi elçisi tanımıyor. Nasıl Allah elçiyi tanıttığı halde Kur'an'da. Bak Kur'an'ı gereği gibi düşünmediler mi? Demek ki gereği gibi düşününce kendi elçini tanıyorsun. Gelen kişiyi Allah Kur'an'a göre tanıtıyor. Onda delilik var derler diyor. Delilik mi var diyorlar diyor. Gerçekten de öyle diyorlar. Her elçiye mutlaka deli diyorlar. Değil mi? Hiç alay ediyorlar mesela. Bir ayette Yüce Rabbimiz konmuş yeten alsın. Kimi inkar edenler iman edenlere gülüp geçerlerdi. Evet. Onları gördükleri zaman işte bunlar şaşkın sapıklardı derlerdi. Sonra kendi yakınlarına döndüklerinde sevinç ve neşeyle dönerlerdi. Oysa onlar, o inkar edenler Müslümanların üzerine gözcü olarak gönderilmemişlerdi. Şimdi de iman edenler inkar edenlere gülmektedirler. Tahtlar üzerinde bakıp seyretmek suretiyle. Nasıl inkar edenler yaptıklarının feci karşılığını gördüler mi diyor Yüce Rabbimiz. Gerçekten de büyük bir mucize. Ama bakın mesela Müslümanlar hiçbir insan üzerine siz böylesiniz şöylesiniz onlarla alay ettiğimiz bir durum oluyor mu? Asla olmuyor. Ama onlar Müslümanların üzerine gözcü olarak gönderilmedikleri halde onları gördüğü zaman şaşkın sapıklardı diyorlar. Alay ediyorlar. Çünkü Allah'ın onlara verdiği görev inkarcının vazifelerinden biri Müslümanlara iftira atmak, alay etmek, deli demek, düşük akıllı demek. Ama bunları zaten Allah'ın onlara verdiği görevi yapıyorlar aslında. Müslümanlar da buna karşı sabrediyor. Allah'ın o vaadi gelene kadar değil mi? Ahirette hesap günü gelene kadar bunlar devam edecek ama Müslümanlar her zaman o sabırda, o metanette kınayıcının kınamasından korkmadan kınayacaklar demek ki. Dillerini ve ellerini size çirkin değil mi? Şeyle uzatırlar diyor. Size kin ve öfkelerinden diyor parmak uçlarını ısırırlar diyor. Yani inkar edenler mesela sen mesela buradaki herhangi birisi bir insan için kin ve öfkeyle parmak ucunu ısıracak bir kinde hissediyor mu ki Müslümanlar kendini? Asla. Hayır, hayır. Ama onlar Müslümanlara karşı nefretle bir şeyle yaratıldıkları için işte bu tecelliler orada oluyor. Mesela alay etmeler görüyoruz her tarafta. Değil mi? Müslüman grubuna yani Allah'ın ayetleriyle anlatıldığında Kur'an anlatılıyor. Allah anlatılıyor. Onların kurtuluşu için fedakarlık yaparak bu insanlar değil mi Müslümanlar gece gündüz çalışıyor, para kazanıyor, kitap basıyor, insanlara ulaştırıyor. Kur'an ayetleri anlatıldığı halde o insanlarla alay eder hale geliyor. İşte bu Allah'ın sünneti ve bu Allah'ın sünnetinde hiçbir değişiklik yok. Hazreti Nuh'ta da böyle, İbrahim'de de böyle değil mi? Bütün elçilere, bütün doğru yolda olanlara bu yapılacak ki Müslümanlar da Kur'an'a bakıp ha doğru yoldayız. Çünkü Allah'ın daha öncekilerin başına gelenlerin bizim de başımıza gelmesini söylüyor. Ha, geliyorsa doğru yoldayız diyebiliyor. Anladın mı? O zaman Allah'a çok şükrediyoruz değil mi? Elhamdülillah. Çünkü hiçbir şey başımıza gelmese o zaman demek ki bazı şeyleri yanlış yapıyoruz ki bir şeyimiz de başımıza gelmiyor. Allah'ın sünnetinde üzerimizde tecelli olması bize büyük bir şeref esasında.
Evet. Son bir örnek vermek istiyorum. Bakın bağnazlık nasıl bir bela ve harama giriliyor. Şimdi dinden dönenlerin öldürülmesi diye bir hüküm var uydurma hadislere göre. Şöyle dinden dönenleri öldürün. Hadis kaynaklarını söylüyorum. Muvatta, Ebu Davud Nesai 1558 hadis numarası. Nesai 1586 Ebu Davud Ebu Davud ve Nesai, yani Kütüb-i Sitre'de var bu hüküm. Dinden dönenleri öldürün. Yine yine bir uydurma hadis aynı konuda. İslam'ı terk eden hangi erkek olursa onu tekrar İslam'a davet et. Dönmezse boynunu vur, Taberani. Zaten IŞİD de bunu yapıyor değil mi?
Evet.
İslam'ı davet ediyor. Boynunu vur, kesiyor yani. Boynunu kesiyor. Alıyor bıçağı eline, kesiyor. Şimdi bakın Kur'an'a göre nasıl? Bakara suresi 256. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah diyor ki dinde zorlama ve baskı yoktur. Ya yani bırakın öldürmeyi. Zorlayamıyorsun bile. Yani sen konuşmak git şöyle yap şey diyemiyorsun. Yani. Zorlayamıyorsun. Yani tavsiye edebiliyorsun da zorlayamıyorsun. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Yani kimsenin dinine zorla müdahale etmeyi yasaklıyor Allah. Sen onların üzerine bir zorba değilsin. Bakın zorbalık yasak, zorlamak. Ve de ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Allah dileyen inkar eder diyor. Sen yani inkar ediyor diye kimseye karışamazsın. Dininden evet. Döneni diyor adam. Ne diyor? Öldüreceksin diyor. Kim diyor? Hiç müşrik. Hangi yüzyılda yaşadığı belli olmayan bir müşrik söylemiş. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin tümü topluca iman ederdi. Öyleyse onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın diyor. Peygamberimize söylüyor Allah bunu. Artık sen öğüt verip hatırlat. Sen yalnızca bir öğüt verici ve bir hatırlatıcısın. Onlara zor ve baskı kullanacak değilsin. Bakın kaç ayette Allah zor ve baskıyı haram kılmış. Haram.
İnşallah.
Ne diyorlar? Dinden dönenleri öldürün. Böyle şey olur mu? Peki biz neye göre demek ki ayırt edebiliyoruz? Kur'an'a göre. Kur'an'la mutabık olursa tamam. Ama Kur'an'la mutabık olmayan hiçbir şeyi kabul etmeyin. Zaten Allah diyor ki siz bakın diyor sadece Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Yani Allah hiçbir hadisten, mezhepten sorulacaksınız demiyor bakın. Sadece diyor Kur'an'dan sorulacaksınız diyor ayet.
Evet.
Ahirette inşallah. Kur'an'dan hesap vereceğiz biz. Kur'an'da Allah ne diyorsa odur. Biz ona uyarız. İnşallah. İnşallah. Ayetler de açık, çok apaçık inşallah.
Bu ayetleri de genellikle uygulayan Arap ülkeleri, Arap alfabelerini daha çok bildikleri için Kur'an-ı Kerim'i hala geleneklere göre yaşıyorlar mesela o dini. Kur'an-ı Kerim'i yaşamıyorlar.
Evet.
Gözlerine o kadar çok büyük bir perde inmiş ki hala hani sorduğu zaman niye Kur'an'da böyle yazıyor dendiği zaman atalarımız öyle yapmadı diyor. Hala geleneklerinden bahsediyor. Gözlerindeki perde çok büyük bir şuursuzluk yaratmış onlarda.
Tam dediğin gibi bak. Evet. Hep diyorlar ki işte 1400 senedir böyle yapılıyor. Ya kardeşim Allah çok açık. Yani dinde zorlama yoktur diyor. Bitti yani. Bundan sonra artık aması, beyası, fakat şey olur mu yani? Tabii. Değil mi? Öyle.
Öteki türlü yeni bir tabii. Din çıkarmaya çalışmış.
Bakın bu
şirke girer.
Bir tane daha şey diyeyim. Azgınlıklarını görmek bakımından müşriklerin. Şimdi diyor ki uydurma hadis Tirmizi'den 1623 hadis numarası. Zina edenleri öldürün. Evliyken zina edenleri taşlayarak yani rejim diyorlar ya rejim ederek öldürün. Nerede? Buhari 1111. 1606 Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace. Bütün kütüb-i sitre var bu. Zina edenleri taşlayarak öldürün. Kur'an'da. Şimdi Kur'an'a göre bakalım. Kur'an'a göre zinanın hükmü. Zina eden kadın şeytandan Allah'a sığınırım. Nur suresi 2. ayet. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüzer değnek celde vurun. Allah yol gösteriyor. Hatta değneklerin bir deste sap alarak vur diyor Hazreti Eyyub'e.
Evet.
Toplu da olabilir. Ama öldürme cezası var mı Kur'an'a göre? Yok.
Yok.
Yüz değnek. Şimdi bakın nasıl açıklıyorlar. Uydurma hadisler devam ediyor şimdi. Zina yapan evlilik taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Hazreti Ayşe'nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Bu nerede geçiyor? İbn-i Mace'de, Hanbel'de geçen uydurma hadis. Bu zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmelerini emreden ayet Hazreti Ayşe'nin döşeğinin altındaki sayfada yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Hazreti Ayşe onun gömülme işlemleriyle meşgulken evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sayfayı yedi. Haşa Kur'an'da böyle bir hüküm varmış. Bir sayfada yazılıymış. Keçi eve giriyor, o sayfayı da açıklamıyorlar, gizli tutuyorlar. Hazreti Ayşe'ye bak nasıl iftira atılıyor Peygamberimize ve Hazreti Ayşe'ye. O keçi o sayfayı yedi. Böylece taşlayarak öldürme cezası Kur'an'dan çıktı ama hükmü devam etmektedir. Nerede geçiyor? İbn-i Mace, Hanbel. Hayret. Yani Kütüb-i Sitte İbn-i Mace değil mi? Hanbel. Mezhep imamı yani naklediyor.
Allah'a karşı nasıl yalanı uydurulduğunu da burada görmüş oluyoruz. Şimdi, Allah ben bu Kur'an, evet. Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık diyor. Diyor. Onun koruyucuları, onu biz indirdik ve onun koruyucuları biziz diyor Allah. Haşa Allah'ın gücünü yani
Eksik görüyordu.
Keçi orada evet. Gücü yok mu haşa yani. Ya böyle bir delilik evet. içindeler. Bunun farkında bile değiller yani.
Yani azgınlığına sınırı yok. Müşrik diyor Allah. Zaten yani müşrikleri özel bu azgınlıkları Müslümanlara da en şiddetli düşman diyor. Gerçek samimi Müslümanlara. Ama diyor Allah bakın kendi nurunu tamamlayıcıdır. Müşrikler istemese de. Hakikaten bakın dikkat edin. Günümüzde Müslümanım diye bazı ortaya çıkan kişilerin yani müşrik oldukları anlaşılıyor. Çünkü İttihad-ı İslam'a karşı çıkıyorlar. Çok enteresan. Enteresan derken Allah yani söylüyor bunun olacağını zaten. Allah kendi nurunu tamamlayacak. Müşrikler istemese de. Demek ki kimler istemeyecek İslam'ın dünya hakimiyetini, İttihad-ı İslam'ı? Müşrikler istemeyecek. Evet. Hakikaten bazen bakıyorsunuz sakalı var, cübbesi var, Müslümanım diye ortaya çıkıyor. İttihad-ı İslam'ı istemiyor.
Evet.
Karşı çıkıyor. Olmaz diyor. İsrail izin vermez diyor. Amerika izin vermez. Bir şey diyor yani. Olamaz diyor. Daha ne daha bu, o döneme gelmedik diyor gibi bir kısım. Yani bir sürü şey, enteresan şeyler söyleyebiliyorlar. Yani biz kişileri kastetmiyoruz da. Ama Allah müşriklerin istemeyeceğini Kur'an'da bize bildiriyor. Tabii. Halbuki insan nasıl istemez? Allah dağılıp ayrılmayın diyor. Hepiniz diyor Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın diyor Allah. İnşallah. İnananlar ancak kardeştirler diyor bakın Kur'an'da. Değil mi? İnananlar ancak kardeştirler diyor. Sizin ümmetiniz tek bir ümmettir diyor Allah. Topluluğunuz tek bir topluluktur diyor. Yani nasıl insan karşı çıkabilir? Nasıl istemez İttihad-ı İslam'ın olmasını? İhtilafta rahmet vardır diyorlar. Mesela çok acayip. Çok acayip bir ifade. Allah bir olun diyor. Dağılıp ayrılmayın diyor. Çekişmeyin diyor. Yılgınlaşırsınız. Gücünüz gider diyor. Haram olur diyor Allah. Yok diyor. İhtilafta rahmet vardır diyor. Kardeşim ihtilafta rahmet birbirlerini öldürüyorlar. Böyle haşa yani. Nasıl bir ifade bu? İşte ama ne diyor Allah? Müşrikler istemese de diyor inşallah. Evet,
inşallah.
Müslümanların görevi de
inşallah.
Müşrikler istemeyecek, kafirler istemeyecek hiç fark etmez. Müslümanın görevi fikri mücadeleye katılmak inşallah.
İnşallah. İnşallah. İnşallah.
Yayınımızın sonuna geldik. Gerçekten bu konu çok önemli. Bakın bir ayetle bitirmek istiyorum. Kovulmuş yatan Allah'a sınırım. O müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır.
Evet.
Demek ki dinleri bir din evet. var. Dini parçalara ayırıyor ve parça parça oluyor. Ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinmesi için duymaktadır. Şu anda baktığımızda
tam.
Kur'an'ın dışında birçok uygulama var ve her mezhepte farklı, her cemaatte farklı olduğunu görüyoruz. Yani bu yani dini uyguluyorum diyen Kur'an'a ters bir dini yaşıyorlar ve her grupta kendini doğru zannediyor. Yani burada ama Kur'an'a göre baktığımızda Kur'an'a göre doğru mu? Kur'an'a göre doğru olmadığını görüyoruz. İşte onun için hemen insanların Kur'an'a yönelip Kur'an'a göre bir doğruyu yanlışı, çünkü Kur'an doğruyu yanlıştan ayıran özelliğiyle, değil mi? Bize bir ölçü indirmiş Allah. Allah da onlara soruyor, siz ölçüyü taşıran bir kavimsiniz diye. Şimdi bu kitabı, Kur'an'ı sizden uzaklaştırıp bir kenara mı koyalım diyor. Yani sen ölçüyü farklı tutuyorsun, senin ölçün farklı. Şimdi sen taşırıyorsun diye bu ölçüyü, şimdi Kur'an'ı senden uzaklaştıralım mı? Yani Kur'an'ı uygulamayacak mısın? Hayır, biz Kur'an'a uygulayacak. Senin ölçün Kur'an'a göre olacak.
Evet.
Sendeki o ölçüyü ona göre ayarlayacaksın. Eğer yanlışsa bazı şeyleri bu zamana kadar yanlış yapmışsan hemen burada ölçüyü görüp hemen tövbe edip tekrar değil mi? Doğrunun yolunda gitmen gerekiyor. Allah'ın yolunda gitmen gerekiyor. Bugün de yayınımızın sonuna geldik inşallah. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız inşallah. Bizden sonra da Sayın Adnan Oktar hocamız canlı yayında olacak. Hepinize hayırlı akşamlar.